Ayrım 19. Merhaba Söğüt. Yavuz Bahadıroğlu. Sayfa 281. Dediği çıkmış, dönüş yolunun Kızılsaray mevkiinde Gündüz Bey ebediyete göçmüştü. Allah rahmet eylesin Gündüz Bey'im. Çadıra baktı, kapının iki yanına ikişerden dört mızrak dikilmişti. Üçünde ikişer tuğ, birinde ise üç tuğ vardı. Yahşi Hoca dalgın dalgın mırıldandı. Üç tuğlusu Ertuğrul'un babadan vasiyetli olduğu için bir fazla tuğ hakkı, cennet mekan Gündüz Bey'imin iradesini temsil eder. Çadırın tepesindeki şahin kuşu tasviri uçup gidecek de bir daha dönmeyecek gibi canlıydı. Kanatlarını sonsuza açmıştı sanki, sonsuzu kucaklamıştı. Gagasının kıvrık haşmeti gözlerindeki haşin ifadeyi tamamlıyordu. Bu Kayıhan aşiretinin simgesiydi. İlk defa kimin kullandığını Yahşi Hoca bile bilmiyordu. Bilse bilse Bodur Hoca karındaşımız bilir. Nasıl, akıl edip de sormadım şunca zaman. Ayak sürçüyordu. Kötü bir haberi geciktirmek ister gibi bir hali vardı. Duruşundan da, bakışlarından da, yok yere oyalanışından da belliydi bu. O kadar belliydi ki unutup gittiği Ak Timur çocuğun elini bile bırakmamıştı. Çocuk elini kurtarmak için çekince bir tuhaf baktı yüzüne, gülme ile ağlama arasında baktı. "Burada mıydın?" diye sordu birden. "He ya, buradayım. Elimi bırakmazsan kıyamete kadar burada kalacağım mübarek hocam. Sal ki oyuna varayım, arkadaşlarım beni bekler." Eliyle gösterdiği tarafta çocuklar oyun kurmuştu. El ele tutuşmuş, ortalarına oturttukları bir çocuğun etrafında fır dönüyor, bir yandan da kayılıların meşhur tekerlemesini söylüyorlardı. Eveleme develeme, yağı düşman kaçar kovalama, çergi çember, kılıç mızrak, vatan uzak, gitsek gitsek, yola çıksak, yol tükense göle varsak, çöle gitsek çöl yarılsa, yağmur yağsa bereket olsa, Kayıhan Kayıhan yolunu bulsa, yürüse yürüse, İlini bulsa, ilimiz Herat, kişnese kırat, yağlıkçı yağlığı birine fırlat. Mendili tutan çocuk, gözüne kestirdiği birine mendili fırlattı. Çocuk mendili kaptığı gibi herkes çömeldi. Mendil elden ele dolaşmaya başladı. Hay gidi hay, dedi içinden Yahşi Hoca. Değişen pek bir şey yok. Bu oyunu ne çok oynardık. Mendil elden ele gezecek. Biri kimseye belli etmemeye çalışarak mendili saklayacak. Ama yanındakine verir gibi yapacak. O yanındakine, o da yanındakine. Sonra el ele tutuşup dönmeye başlayacaklar yeniden. Oyun uzayıp gidecek. Çocuklar yemeği bile unutacaklar da anacıklarının kim bilir kaçıncı defa ünlemesini bekleyecekler. Hay gidi hay. Ak Timur'un elini bıraktı. Çocukların arasına sevinçle karışmasını seyretti. İç çekti seyrederken. Nasıl da gıpta ediyordu onlara. Çocukluklarını nasıl da kıskanıyordu. Koskoca Yahşi Hoca, aşirette herkesin hürmet ettiği adam, şuncağız çocukları kıskanıyordu şimdi. Ne dertsiz, ne tasasız şeylerdi bunlar. Ne de güzel tekerleme söylüyorlardı. Yürüse yürüse, ilini bulsa. Ah bir bulsa ilini, bir bulsa ne güzel olurdu. Bir güzel olurdu, bir güzel ki eh, ilimiz Herat. Değil, Herat'tan çıkalı oho yüzyıllar kadar uzun yıllar oldu da çocukların haberi yok. Eski tekerleme ne de olsa. Eskide madem niye bakalım ilini bulsa denmiş. Çadırdan gürültüler gelince düşüncelerine gem vurdu. Birden öğle namazını kılmadığını hatırlayıp döndü. Mescit çadırında namazını kıldı, duayı tek cümlede bitirdi. Büyük Allah'ım, Kayıhan aşiretine devlet yolunu aç. Tekrar meşveret çadırının önüne geldi. Hala gürültü vardı. Çekişe çekişe pazarlığa kurulmuş, bezirganlar gibi bağırıyorlardı. Benzetmesi kendisinin de hoşuna gitmedi. Kafasını karamsar düşüncelerden kurtarmak için iyi olacak diye geçirdi içinden. Her şey daha iyi olacak Allah'ımın yardımıyla. Yine de ayaklarında bir tereddüt vardı. Tereddüt ayaklarına boğum boğum dolanmış gibiydi. Ayaklarının üstünde yürümüyor da onları ardı sıra sürüklüyordu sanki. Yaklaştı, yaklaştı, kapı aralığına asılmış alacalı Türkmen kilimini ağır ağır kaldırdı. Çadıra girdi. Başlar şöyle bir döndü ondan yana, kimi kısa baktı, kimi uzun, kimi kızgın baktı, kimi memnun. Hiçbirine aldırmadı. Selamını verip köşesine yürüdü. Az önce çocukların ağzından duyduğu tekerlemeyi kafasından bir türlü atamıyordu. Yolunu bulsa, yürüse yürüse, ilini bulsa. Hayret sağanağı boşaldı gözlerinden. Meşveret çadırlarında daha önce görmeye alışmadığı yeni çehreler vardı. Dırmışı Koca ile Urhan yan yana gelmişlerdi. İki taraflarında ikişerden dört yabancı daha oturuyordu. Bunlar ne demeye meşverete alınmıştı ki? Ne demeye çağrılmıştı bunlar? Daha yeni sayılırlardı. Kayıhan'a katıldıkları yıl bile olmamışken meşverete çağrılmaları, üstelik böylesine önemli bir konuda oy sahibi yapılmaları doğru muydu? Kayının töresini, tarzını nereden bilebilirlerdi? Bir münasip vakit bulup sormaya karar vererek gözlerini Sungur Tekin'e çevirdi. Geç kaldığından konuşmaların bir kısmını kaçırmıştı. Fikir belirtmek istiyorsa bundan sonrasını can kulağı ile dinlemeliydi. Parmak hesabına ne buyrulur diye soruyordu Sungur Tekin. Eski topraklara dönmek isteyenler parmak kaldıracak, Urum diyarına gitmek isteyenler kaldırmayacak. Ekseriyet hangi taraftaysa o kazanacak, kabul mü? Kabul diye bağırdı Gündoğdu Bey. Fakat Ertuğrul Bey araya girdi. Parmak hesabına kimsenin bir diyeceği yoktur. Lazım oldukta o hesaba da oturulur. Velakin burada verilecek karar geleceğimizle ilgilidir. Bu bakımdan çok önemlidir. Parmak hesabına oturmadan önce ittifak çarelerini, birlik beraberlik yollarını bir tamam aramalıyız. İttifak olursa ne âlâ, olmazsa parmak hesabına döneriz. Biz atalarımızın topraklarına dönme taraftarıyız diye atıldı Sungur Tekin. Bizimle bile gelenin başımız üstünde yeri var. Başta Urhan, Dımışık ve yenilerden ikisi arka arkaya Sungur Tekin'i tasdik ettiler. Evet, doğru söyler. Dönmek evladır. Dönmeli, gerisin geri dönmeli. Buralarda yok olup gitmektense. Yavaş, dedi Ertuğrul Bey. Tek tek konuşalım. Meşveretin adabını ihlal etmeyelim. Meşverette bir ağızdan konuşmak töre değildir. Sungur Tekin'e döndü. Ağam niçin ister atalarımızın toprağına dönülmesini? Açıklarsa memnun oluruz. Sungur Tekin sıkıntıyla Urhan'a baktı. Urhan konuş dedi gözleriyle. Sungur Tekin çabuk çabuk konuşmaya başladı. Göç canımıza oturdu. Baskınlarla yıprandık, ufaldık. Horasan'dan 50 şu kadar bin kişiyle çıktık ama bugünlere 10 bin kadar kaldıksa oturup şükredeceğiz. Daha fazla göçe takatimiz yetmez. Burada açıkça her şeyi konuşalım. Mongol'dan kaçıyoruz. Peki niye? Kayıhanlı olaraktan korkak mıyız? Ben hayır diyorum. Çünkü korkmuyorum. Korkan gelmesin. Korkmayanlar yola çıkalım. Eski topraklarımıza dönelim, yerleşelim. Bire bin veren topraklarımız vermez olduk da göçe kalkmıştık. Atalarımızdan böyle duyduk, böyle belledik. Ama aradan şunca yıl geçti, yağmurlar yağmıştır, topraklarımız bereketlenmiştir. Daha niçin elin eşiğine yüz sürüp bir avuç yurt edinelim? Geri döneriz, bire bin veren topraklarımızı eker biçeriz. Ne koyunlarımız otlaksız, ne biz ekmeksiz kalırız. Bilinmedik yerlere gitmektense kendi topraklarımıza dönmek evladır. İlle de yurdumuz olsun, toprağımız olsun diyorsak işte yol. Kendi öz yurdumuza, atalarımızın yurduna dönelim. Ertuğrul kardeşimiz ille derya diye tutturur. Deryaya açılma arzusu da neyin nesi? Besbelli deryayı bilmez. Derya suyu tuzludur. Ne içilebilir ne de ekin sulamaya gelir. Hatta derya suyu yemiş toprakta ot bile bitmez. Hayvanlarımız açlıktan kırılır. Peki başkaca ne işe yarar bu derya? Selçuk Sultanı'na elçi koşup bozkırlarda toprak dilenmek niye? Başıboş Mongol cıbıldağı gibi dolanıp durmak ne demek? Göç Türkmenin kanındadır belki. Ama artık yetti, kanımız dondu. Şu bitmez tükenmez göçe bir son verip atalarımızın yurduna yerleşme vaktidir. Yaşlıları, bebeleri, kadınları düşünmek zorundayız. Beyliğe soyunduğun için herkesten çok senin düşünmen lazım Ertuğrul kardeşim. Lakin kendinden gayrisini bir yol düşündüğün yok. Gençsin, sağlığın da yerindedir hamdolsun. Önüne Kaf Dağı çıksa üstünden aşar, cehennem ateşi yolunu kesse etrafını dolaşır, Sırat Köprüsü'nü geçer, yine göçe devam edersin. Biz bu macerayı burada noktalamaya karar verdik Ertuğrul Bey. Atalarımızın yurduna dönüyoruz. İsteyen arkamızdan gelir, istemeyen nereye isterse oraya gider, serbesttir. Diyeceklerim bu kadar. Ağabeyi susunca Ertuğrul bakındı. Bazıları memnun, bazıları mahzundu. Urhan gözleriyle kahkahalar atıyor, bakışlarıyla Sungur Tekin'i kutluyordu. Sert çıkmamak için kendini tutmaya çalışarak, ''Büyük ağabeyimsin.'' diye konuştu. ''Sözüne söz çıkarmamı, vaziyetin nezaketine ver. Yoksa sana baba hürmeti duyarım. Lakin söylediklerin içimi dağlar, yüreğimi ağzıma getirir. Mongol kapımızda. Hangi akıl ile buyur çekelim? Yahut hangi akıl ile gidip kendimizi kucağına atalım? Atalarımızın toprağına dönelim demektesin. Bunca yıl, bunca iş, sonra ata toprağı mı kaldı? Harzem'de taş taş üstünde bırakmayan kötü Mongol bize ata toprağımızı bırakır mı? Her tarafın nasıl karman çorman olduğunu görmez misin? Bizim yerimiz Müslüman olaraktan, Oğuz olaraktan Müslüman Oğuz'un yanıdır. O da şimdi diyarı Rum'dadır. Adına Selçuklu derler. Onlarla el birliği, gönül birliği edersek belki kötü Mongol selini durdurabiliriz. Eften püften sebeplerle parçalanırsak Mongol selinde boğulur gideriz. Demem o demek ki şu sıra Anadolu içlerine girip Selçuklu ile el birliği edip putpereste set olmak lazım. Selçuk Sultanı bize yurdunu açmışken eski topraklarımız diye tutturmanın manası var mı? Selçuklu'ya kuvvet olduk diyelim, ya Selçuklu kaybederse? Sualin Bodur Hoca'dan gelmesi nedense herkesi şaşırttı. Bodur Hoca'nın soru sormasına kimse şaşırmayacaktı ya, suali Ertuğrul'un fikrine karşı çıkma havasındaydı. Oysa Bodur Hoca Ertuğrul'u evladı bilirdi. Okutmuş, öğretmişti. Şimdiye kadar da hemen her işte arkasını tutmuştu. Tutup Yahşi Hoca'ya Ertuğrul'un beyliğini ilk kim destekleyecek diye sorsalar, kendisinden önce Bodur Hoca'nın ismini verirdi. Ama artık emin değildi. Gözleri şaşkınca açılmış, Bodur Hoca'ya dikilmişti. ''Sen de mi?'' diyordu gözleriyle. ''Sen de mi Bodur Hocam?'' Bütün gözlerin kendisine dönmesi Bodur Hoca'yı rahatsız etmişe benziyordu. Bağdaş kuruşunu değiştirip dizüstü geldi. Bir iki öksürdü. Mongol, Ertuğrul'un tabiriyle korkunç bir sel diye devam etti konuşmasına. Yakıp yıkmaya, can almaya, baş almaya, kan dökmeye deli, hem de çokluk. Vakti zamanında Harzem'le Selçuk'la el birliği etselerdi, bir de halifenin desteğini alsalardı, belki Mongol'u yenerlerdi. Lakin talih Mongol'un üzerlerine geldiği bir zamanda aralarına kılıç soktular, birbirlerini vurmaya başladılar. Harzem'le Selçuki cenge tutuştu. Çelik iradesiyle coşkun imanını Mongol'a karşı kullanan ve yer yer Mongol putunu yıkan Celaleddin Mengübirti Sultan Selçuki'ye mağlup düştü. Neden derseniz, gönülsüz muharebe etti. Mongollarla cenk ederken içinde duyduğu gaza şevkini Selçukiler karşısında duymadı. Askeri Mongol karşısında coştuğu gibi coşmadı. Bunun da sebebini sorarsanız her iki tarafında Allah Allah diyerek cenk edişlerinde arayın derim. Ne halse olan oldu. Biz kendi derdimize yanalım. Yanarken de sualimize cevap arayalım. Selçuki mağlup olursa ne eder ne yaparız? Gözlerini Ertuğrul'un gözlerinden ayırmadan konuşmuştu. Hala da Ertuğrul'un gözlerine bakıyordu. Ertuğrul, Bodur Hoca'dan gelen sorunun şaşkınlığını üstünden atmış, Bodur Hoca'nın samimiyetine sığınıp cevabı hazırlamıştı. Bodur Hocam'dan aldığım ders, kul kısmının sadece sebeplere müracaat etmesi gerektiği yolunda. Elbette kaderin hükmüne karşı çıkılamaz. Ben Bodur Hocam'ın talebesi olaraktan hocama verdiği dersi hatırlatmak mecburiyetindeyim. Bodur Hocam, biz istesek de istemesek de kader hükmünü verecektir. Selçuklu'nun koluna kuvvet olma arzumuz, devlet olma arzumuzla birleşmiştir. Sebebe tevessül babındadır. Kulca tedbirdir. Selçuklu yenilirse bir kapı kapanmış olur. Ama ben hocamdan öğrendiğime göre bir kapıyı kapayan Mevla, isterse bin kapıyı açabilir. Bu yolda ümitsizlik yoktur. Alnımızda devlet yazılıysa bunu Mongol bile değiştiremez. Yok olmamız yazılıysa bunu da Selçuk Sultanı değiştiremez. Müslüman olaraktan bize düşen Müslümana, Oğuz olaraktan bize düşen Oğuz'a yardımdır. Bu sebeple yola devamın hakkımızda hayırlı olacağı inancını taşıyorum. Sungur Tekin Agam denizlere açılma isteğimi alaya alır. Deniz suyu ekin sulamaya elverişli değilmiş, içilemezmiş, deniz suyunun değdiği toprakta ot bile bitmezmiş. Bunu Kayıhan'ın bebeleri de bilir. Bilmedikleri denizlere yüz tutmadan yerleşik düzene geçmenin mümkün olmadığı gerçeğidir. Derya suyu soluk borusu gibidir yiğitler. Aşiretler, boylar, acunlar oradan soluklanır. Gelin birlik olalım. Güneşin battığı yerde yeni topraklarımızı arayalım. Orada bereket vardır. Orada devlet vardır. Orada Peygamber Efendimizin müjdesi vardır. Gün dola, harman ola. Belki günün birinde Konstantiniyye'yi fetheder de mutlu asker oluruz. Belki o uğurda ölüp şehitliğe ulaşırız. Konup göçmek bize dahi güç gelir. Lakin başka çare kalmayınca, çare vardır diyerek sözünü kesti Gündoğdu Bey. Eski topraklarımızın suyu mu çıktı? Niye dönmeyelim? Çarenin iyisi atalarımızın yurduna dönüştür. Ne güzel, birlik beraberlik içindeyiz. Eski topraklarımıza gidişte hepimiz sana itaat ederiz kardeşim Ertuğrul. İtaatimizi kırma, başımıza baş ol. O takdirde en küçüğümüz olduğunu unutup seni kendimize başbuğ, aşiretimize bey yaparız. İlle derya ve denize açılalım diye tutturma. Bu inadın bizi böler. Bunun da vebali senin boynunda kalır. Kıyamete kadar hem yanar hem yakarsın. Biz agaların olarak kararımızı vermişiz. Bundan sonra tek bir defa göçeceğiz, o da atalarımızın yurduna gitmek için. Gidip konacağız. Ne harzeme vergi vereceğiz, ne Selçuki'ye köle olacağız. Düşman gelirse topraklarımızda düşmanca karşılayacağız. Dost gelirse dostça ağırlayacağız. Sungur Tekin Agam'ın dediği gibi işi parmak hesabına dökelim, olsun bitsin. Uzatmaya ne ihtiyaç var? Nasılsa kararımız verilmiştir. Ertuğrul göz ucuyla Yahşi Hoca'yı yokladı, derin düşüncelere dalmıştı. Bodur Hoca'ya baktı, kızgın kızgın söyleniyordu. Fakat kendisine mi yoksa ağabeyinin sözlerine mi kızdığını kestiremedi. Cevaba davranması lazımdı. Bunu biliyor ama içinden konuşmak gelmiyordu. Hele ağabeyinin son sözlerinden sonra, "Kararımızı verdik," demişti. Madem ki kararlarını vermişlerdi, ne konuşacaktı? Galiba durumu kurtarmak, kendilerini haklı göstermek için bu toplantıyı yapmışlardı. Eskiden toplantılar böyle yapılmazdı. Her toplantı törelere uygun olurdu. Toplantı öncesinde kimse kimseyi etkilemeye çalışmaz, gruplaşmalar meydana gelmezdi. Kim ne düşünüyorsa toplantıda açıkça söylerdi. Herkesin fikri saygı görürdü. Görüşler çatışır, en uygunu seçilip karara dönüştürülürdü. Anlaşılan bu meşveret başka türlü bir meşveretti. Her şey önceden kararlaştırılmış bir danışıklı dövüştü. Kendisinden onay bekliyorlardı. Sadece onay. Bu durumda konuşmanın, dil dökmenin, akıl yolunu, mantık yolunu işaretlemenin bir anlamı kalmıyordu. Tekrar Yahşi Hoca'ya baktı. Bu sefer onun gözlerini üstünde buldu. Göz kapakları ile konuş işareti yapıyordu. Bir bildiği olmalıydı. Herhalde söylenmesi gerekli her şeyin Ertuğrul tarafından bu tarihi toplantıda söylenmesini arzuluyordu. Ümitlendi. Belki kopuk noktaları birleştirmek hala mümkündü. Belki büyük bir yanlıştan dönülebilirdi. Bu ümitle söze girdi. Agalarım, bu sözleriniz nasıl sözler? Sanki kocalar meşveretine danışmak için değil de kararınızı kabul ettirmek için geldiniz. Böyle düşünmek istemiyorum. Lakin konuşmalarınızdan, hal ve tavırlarınızdan başka bir mana da çıkaramıyorum. Hep eski topraklara dönme kararınızdan bahsediyorsunuz. Böyle bir karara varmışsanız meşveretin ne gereği var? Niçin toplandık, niye konuşuyoruz? Çünkü meşveret sünnettir. Fısıltılar bıçak gibi kesildi. Gözler bir kere daha Bodur Hoca'ya döndü. Evet diye devam etti. Bodur Hoca, dediğim gibi meşveret sünnettir, hem de töredir. Peygamber Efendimiz de kadim törelerimizde meşveret etmemizi buyurur. Adına kurban olduğum Resulullah Efendimiz yapacağı her işi eğer o konuda vahiy gelmemişse ashabına danışır, onlarla meşveret ederdi. Ve dahi çoğunluğun kararına tabi olurdu. Meşveretten çıkan karar kendi kararının tersi de olsa uyardı. Binaenaleyh biz de sünnet üzere toplandık, meşverete oturduk. Şunu bunu peşin hükümlü olmakla ithama lüzum yok. Şimdi ortada iki taraf var. Bir taraf atalarımızın yurduna dönelim, selametimiz oradadır diyor. Diğer tarafsa Rum ellerine gidip deryaya açılaraktan devlet olacağını iddia ediyor. Bu durumda yol çatallaşmıştır. Öyle ya, tarafların hangisine uyulacaktır? Anlamak için parmak hesabına müracaat edeceğiz. Ekseriyet hangisini isterse azınlık ona tabi olacak. Sözlerimde hilaf var mı Yahşi kardeş? Bütün başlar aynı anda Yahşi hocaya döndü. Düşünceli görünüyordu. Bodur hocanın sorusunu duyup duymadığı, daha ötesi Bodur hocayı dinleyip dinlemediği belirsizdi. Kendisi burada, kafası kim bilir nerelerdeydi. Hayal ötesini yaşıyordu. Hayali dev bir şahinin kanatlarına takılmıştı. O kanatların gölgesi yeni bir dünyayı kucaklıyordu. Yemyeşil ovalar, şırıl şırıl akan ırmaklar, köpük köpüğe kabaran denizler, bulutları okşayan ağaçlar, azametle yükselen dağlar, meralarda otlayan sürüler, kaynaşan mutlu insanlar ve Konstantiniyye'yi açan kılıçlar, hepsi dev şahin kuşunun kanatlarının gölgesinde sere serpe yatıyordu. Hayalinde bir güneş doğuyor, yıldızlar birer birer kayboluyordu. Bodur hocanın sesini belli belirsiz duydu. Sanki çok uzaklardan şu arka arkaya kaybolan yıldızlardan geliyordu. Hilafın var mı Yahşi kardeş? Suali ise hepten yitikti. Güneşe boyun eğen bir uçuk yıldızla birlikte silinmiş gitmişti. Başını kaldırdı, üstüne çevrilmiş yüzlere gülümsedi. Meşveret hakkında söylediklerinin hilafı yok. Lakin doğruları yanlışlara yol açmakta kullanmak hataların en büyüğüdür. Bu ne demeye gelir şimdi Yahşi kardeş? Şu demeye gelir ki Bodur hocam, Anadolu'ya gelişin dönüşü yoktur. Dönüş yolunu Mongol kılıcı tıkamıştır. Mongol milleti atalarımızın topraklarına bir güzel konmuştur. Düşünsene, burada Selçukilerle yapmayı göze alamadığımız işi orada tek başımıza mı yapacağız? Yani Mongol'a meydan okuyup Mongol'u yere çalıp atalarımızın toprağına tekrar sahip çıkacağız, öyle mi? Bir olur işi söyleseniz de tutup baş sallasam, gönül hoşluğu içinde doğru söylersiniz desem. Lakin deminden beri konuşulanlar bana öyle geliyor ki verilmiş gizli bir kararın ağız birliğiyle savunmasıdır. Bir de o kararı onaylatma çabası. Dönüp Mongol'a köle mi olalım diye neden sormazsınız? Dündar'ı azarlar, Ertuğrul Bey'i utandırmaya yeltenirsiniz. Lakin ilk defa bu meşverette gördüğümüz yeni çehrelere niçin sesiniz çıkmaz? Cumhurun reyi makbul. Amenna. Ya rey verenin ehil olması icap etmez mi? Parmağını önce Dımışık Hoca'ya, arkasından Urhan'a dikti. Şu yeni çehrelerin ehil olup olmadığı nereden bellidir? Kendilerini neyle ispatlamışlardır? Madem her şey açıkça konuşulacak dendi, konuşalım. Şu derviş kılıklı Dımışık kardeşin aşiretimize katıldığı ne kadar oldu? Ya şu Urhan kardeşin meşverette işi nedir? Kısa bir zaman önce 10 adamıyla gelip aşiretinin Mongollar tarafından basıldığını, herkeslerin kılıçtan geçirildiğini, geriye kala kala bu kadar kaldıklarını, bize katılmak istediklerini söyledi. Şimdiye kadar böyle hadiselere çokça şahit olup, çokça katılma gördüğümüzden buyur ettik. Fakat hangi birimiz Urhan'ın hakkında söylediklerinden fazlasını biliyoruz? Urhan'ın Kayıhan'a kabulü bile bir büyük işken, tuttuk en mahrem meselelerimizi görüştüğümüz meşverete aldık. Aldık dedimse bu işten yeni haberdar olmaktayım. Ben buyur etmedim. Yanlış anlaşılmasın. Urhan'ın yahut Dımışık kardeşin şahsına bir sözümüz yok. Sözümüz onları meşverete dahil edenlere. Diyeceğim, bu meşveretin töresi bozuldu. Şimdiye kadar meşveretimize yeni birilerinin girmesi gerekince enine boyuna konuşulur, kişinin kendini ispatlayıp ispatlamadığı, yaşının ve bilgisinin el verip el vermediği tartışılır, ondan sonra müşterek bir karar verilirdi. Bu törenin ne sakıncası, ne gibi mahsurları görüldü de hiç konuşulmadan, danışılmadan bir emri vaki yapıldı. Parmak hesabı, parmak hesabı diye yırtınmalar, sakın ki şu yeni parmaklara duyulan güvenden gelme olmasın. Görebildiğim kadarıyla aşiretimize şöyle böyle 6 ay içinde katılanlardan 7'si toplantımızda bulunuyor. Biz 11 kişiydik. 2 elin parmaklarından bir fazla. Hep böyle olduk. Ölenlerin yerine yenilerini aldık. Alırken de hep dikkatli hareket ettik. Bu işe en ehil olanlar arasından en iyilerini seçmeye çalıştık. Belki bu yüzden kararlarımızda hep ittifak hasıl oldu. Fakat şimdi vaziyet bambaşkadır. Aramıza danışıksız katılanlarla ettik iki elin parmaklarının iki katından üç eksik. Buna neden ihtiyaç duyuldu? Bodur hocam, şu yeni katılmaları önceden bildiğini sakın söyleme. Bodur hoca başını iki yana sallayıp, bilmiyordum dedi. İyi, bunu duyduğuma sevindim. Öyleyse teklif ediyorum. Aramıza yeni katılanlar çadırı terk etsin. Eskiden olduğu gibi biz bize görüşelim, biz bize karar verelim. Buna ne buyurulur? Ertuğrul'un yüreği serinlerken Sungur Tekin'le Gündoğdu aynı anda yerlerinden fırlayıp aynı şekilde bağırdılar. Olmaz. Yahşi Hoca onların büyük telaşına acı bir gülümsemeyle karşılık verdi. Beyimin oğulları çokça heyecanlı görünür. Niçin olmayacağını da söyleseler rahatlayacağız. Çünkü diye önüne bakarak konuştu Sungur Tekin. Şey için olmaz. Onlar bizim arkadaşlarımız, dostlarımızdır. Gündoğdu ile benim yani. Dımışık Hoca derin bir alimdir, bilge kişidir. Urhan Bey derseniz bize bizden yakın dosttur. Geldi geleli her işimize koşmuştur. Adamları bizimkilerden daha iyi çalışmıştır. Her biri boyumuza, soyumuza sadık olduğunu ispatlamıştır. Buna binaen toplantımıza buyur ettik, meşveretimizi aldık. Onlardan biri dışarı çıkarılırsa biz dahi çıkarız. Demek böyle, dedi Yahşi Hoca çevresine bakmadan. Beyimizin oğullarının meşveretten çekilmelerini elbette istemeyiz. Madem ki kalmaları arzulanıyor, kalsınlar. Lakin oy kullanmasınlar. Makul müdür Bodur Hocam? Bodur Hoca'nın cevap vermesine kalmadan Gündoğdu atıldı. Mümkünü yok, kabul edemeyiz. Kendilerine oy kullanacaklarına dair sözümüz var. Biz beyoğluyuz, verdiğimiz sözü tutarız. Öyle diye aceleyle perçinledi Sungur Tekin. Beyoğlu olaraktan verdiğimiz sözü ne çiğner ne çiğnetiriz. Peki ama ortada bir sebep yokken neden böyle bir söz verilmiş diye sordu Ertuğrul. Böylesi münasip bulunduğu için diye cevap verdi Sungur Tekin. Meşverete katılan oy kullanır, töre budur. Onlara bu hak verilmezse biz dahi oy hakkımızı kullanmayız. Bildiğimizi yapmakta da kendimizi serbest sayarız. Yahşi Hoca dayanamadı. Ne biliyorsunuz ki beyimin oğlu diye sordu sert bir tavırla. Çok şey derken ayağa kalktı Sungur Tekin. Caniler kiralanıp canımıza kast olunmuştur. En yakınlarımızın bu işe kalkıştığı yolunda rivayetler ayyuka çıkmıştır. Kimi kastettiği belliydi. Zaten gözlerini kardeşi Ertuğrul'a dikmişti. Ertuğrul'un buna karşı tepkisi sert oldu. O da ayağa fırladı. Ne? Diye bağırdı. Ben mi canına kastettirmişim? Rivayet odur. Peki bu rivayeti çıkaranların kim olduğu malum değil mi? Senin ve Gündoğdu kardeşimin dost dediğimiz Urhan Bey, Dımışık Hoca ve adamları yaymadı mı bu alçakça iftirayı? Asıl iftira şimdi senin yaptığındır. Cana kasteden densizin gözlerinin önünde zehirlendiği de yalan mı peki? Ecel yettik de kul kısmı ölür. Ertuğrul çaresizlik içinde kalabalığa baktı. Medet ey ümmeti Muhammed, artık bu kadarını akıl erdiremiyorum. Kardeşe güvenmeyip şunun şurası birkaç aydır aramızda bulunan kişilere güvenen kardeşliği ben anlayamıyorum. Bir şeyler dönüyor. Sanki her şey önceden tertiplenmiş. Sanki her şey inceden inceye hesaplanmış. Naçar kaldım. Bir an çıkıp gitmeyi, bundan sonrasını başına buyruk yaşamayı düşündü. Ama hemen bundan vazgeçti. Bunu yapamazdı. Kayıhanlıları bir kumpasın ortasında bırakamazdı. Sonuna kadar mücadele etmeli, doğru bildiği yolda sonsuza kadar yürümeliydi. Yerine oturdu. Ertuğrul'un sözleri kimilerini uyandırmıştı galiba. Dik dik Urhan'a ve Dımışık Hoca'ya bakmaya başlamışlardı. Onların Kayıhan'a katılmasıyla birlikte hızlanan olumsuzluklar bir bir hatırlanıyordu. Moğol baskınları artmış, hırsızlıklar çoğalmış, genç erkeklerin ve kızların kaçırılması olayı sık sık yaşanmıştı. Moğol çapaçulları Kayıhan'ın gideceği her yeri önceden nasıl biliyor da en uygun yerlere pusu kurabiliyorlardı. Bunun bir sebebi olmalıydı. Yahşi Hoca konuyu açma kararıyla öksürdü. Bunu ilk hisseden Urhan Bey oldu. İşler daha fazla sarpa sarmadan davranmalı, kafaları karışık kalabalığı daha fazla düşünme fırsatı vermemeliydi. Aksi takdirde bütün emekleri boşa gidecekti. Masum, ağlamaklı bir tavırla konuşmaya başladı. Benim yüzümden içinize fitne girmesini istemem. Beyimizin oğullarının arasını açmak gibi bir günahı omuzlayamam. İşte meşvereti terk ediyorum. Hoşlukta kalın. Kapıya yürüdü. Hemen ardından Dımışık Hoca da kapıya yürüdü. Sonra onlarla birlikte ilk defa meşverete katılanlar ayaklandı. Derken Sungur Tekin, "Lanet olsun!" diye bağırdı. Yeri tekmelercesine yürüyerek çadırı terk etti. Onu sessizce Gündoğdu izledi. Sonra Kul Hasan'la iki ihtiyar adımlarını sürüye sürüye çıktılar. En sonunda Bodur Hoca kalktı. Ertuğrul'a, Yahşi Hoca'ya ve diğerlerine uzun uzun baktı. "Allah yardımcınız olsun," dedi. Yahşi Hoca kendi içine yıkılmıştı. Çok şey söylemek istiyor ama söyleyemiyordu. "Şu yaptığın işin doğruluğuna inanıyor musun Bodur Hocam?" diye sorabilirdi nihayet. "Elbette," diye cevap verdi Bodur Hoca. "Bütün kalbimle doğru olduğuna inanıyorum. Eski topraklarımıza dönersek daha iyi şartlarda yaşayabileceğimize eminim." Yahşi Hoca iç çekti. "Öyleyse Bodur Hocam, Allah sizin de yardımcınız olsun." Bodur Hoca da çıktı. Arkasında bir kabir sessizliği bıraktı. Meşveret çadırında kalan beş kişinin sanki nutku tutulmuş, şaşkınlık çelikten bir kıskaç gibi yüreklerine sarılmıştı. Diğerleri neyse de Bodur Hoca'dan böyle bir hareket beklemiyorlardı. Sessizlik uzadı. İlk defa aşirette mühim bir fikir ayrılığı çıkmıştı. Meşverete ehil olmayanlar alınmış, töre bozulmuştu. Buna itiraz edeceklerden ilki Bodur Hoca iken yazık ki onlara uyuyordu. Bu tavır aşireti bölünmeye götürürdü. Ruhları üşümüştü. Ertuğrul sıcağa rağmen titriyordu. Yahşi Hoca kas katı kalmış, kıpırdayamıyordu. İlk toparlanan Ertuğrul oldu. Yanındakilere tek tek baktı. Hepsiyle göz göze gelmeye çalıştı. Ama sadece Yahşi Hoca ile göz göze gelebildi. Diğerleri tereddüt içinde kıpırtısız oturuyor, ısrarla önlerine bakıyorlardı. Ağlamaklı olduklarına emindi. Oysa kendisinin böyle bir duruma ağlamaya bile hakkı yoktu. O beyoğluydu. Beyoğlu gibi davranmalı, iradesini zorlayıp gerekirse ruhuna duygusuz bir zırh giydirerek doğru olanı yapmalıydı. Bu insanları kendi hallerine bırakırsa bir daha toparlanamaz, toparlansalar bile derya ötesine göçemezlerdi. "Beni dinleyin," dedi sessizliği paramparça ederek. "Gündüz agamı dinlediğiniz gibi dinleyin. Bir kumpas karşısındayız. Agamı öldürmeye yeltenip suçu üstüme atanların bir komplosudur bu. Elbette dahasını öğreneceğiz. Şimdilik şunu bilmelisiniz ki ben baba vasiyetlisiyim. Onu dinler gibi beni dinlemeye andınız var. Sizden sözünüze sahip çıkmanızı istiyorum." "Sahibiz," dedi Yahşi Hoca taze bir ümitle. "Devam et." Konuşmasını sürdürdü. Titrek bir sesle konuşmaya başlamıştı ama konuştukça açılmış, konuştukça sesinin nemi dağılıp gürleşmişti. Artık kuru, yalın, mantık dokusu sağlam bey tavrıyla konuşuyordu. Sıra hedeflerini açıklamaya geldi. "Hedef gün batımına göçtür," dedi. "Derya ötesine. Bu aynı zamanda devlete göçtür. Kararı böyle verirseniz mübarek ola." Yahşi Hoca yine dalmıştı. Kendi kendine bir şeyler mırıldanıyordu. Yolunu bulsa, yürüse, yürüse, ilini bulsa. Görüşme gece yarısı sonrasına kadar sürdü. Çadırdakiler sonuna kadar Ertuğrul'u desteklemeye yemin ettiler. 19. ayrımın sonu sayfa 299.